Muhabbet tadı ile, Resul'ün yadı ile, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun. Şu an İrfan Burcu'nda şiir sohbetine misafir olan kardeşlerimize de selam olsun efendim.
Şefkatinle kılıp nazar, kulum desen yeter bana. Bu da benim bir günahkar, kulum desen yeter bana. Canım çıkınca pazara, dostlar başlar ahuzara. Tenim inerken mezara, kulum desen yeter bana. Azabından korkuyorum, rahmetine akıyorum. Dönüp dönüp bakıyorum, kulum desen yeter bana. Malım mülküm talan olsun, yaşadığım yalan olsun. Adım falan filan olsun, kulum desen yeter bana. Yaprağımı döküp geldim, canı tenden söküp geldim. İşte boyun büküp geldim, kulum desen yeter bana. Radyomuzun değerli dinleyicileri, yeni bir İrfan Burcu'nda şiir sohbetiyle hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz, selam ediyoruz. Bestami Hocam, size de selam eder.
Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Okuduğunuz şiirin bir hikayesi vardı, istersen
evet,
onu anlatalım kıymetli misafirlerimize. Tabi bu kıssadan hisse, bizi hisse bölümü ilgilendiriyor. Rivayet edilir ki, adımızın da sahibi olan Beyazıt-ı Bestami Hazretleri dünyasını değiştirmiş, melekleri gelip soruyorlar. Kimin kulusun? Diyor ki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri, iyi melekler, ben Allah'ın kuluyum da asıl siz Mevlamıza sorun. Beni kulluğa kabul ediyor mu? Evet. Asıl olan bu. İşte bunu duyduğumda oluşan bir duyguyla yazılan bir şiir, kulum desen yeter evet bana.
En seçkin şiirlerinizden bir tanesi Gülü İncitme Gönül İrfan Şiirleri adlı kitabın Sultanlar Sultanına adlı şiiri. Muhterem Hocam, bugünlerde yine yoğunluğunuz devam ediyor.
Elhamdülillah, yoğunluk devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Yozgat'a gittik. Orada birçok program yaptık ama bizim Bahçe ve Erkam Radyosu'nun dostları haberdar oldular. Bizi davet ettiler. Gül Vakfı'nda kardeşlerimize bir sohbet yaptık. Sonra Ankara'ya geçtik. Ankara'da Osmaniyeliler Derneği ile bir sohbetimiz oldu. Ayrıca Osmaniye'ye gittik. Yine başka programlar için ama yine Erkam Radyo ve bizim Bahçe dostları haberdar oldu. Osmaniye Gençlik Eğitim Derneği tarafından organize edilen iki programa katıldık. Oradaki kardeşlerimizin selamlarını da iletmek istiyorum. Şimdi Mehmet Akif Bey, biz bazen mail adresimizi duyuruyoruz ya.
Evet hocam.
Bize yazın diye.
Evet.
Dinleyenlerimiz de Allah razı olsun yazmıyorlar. Ama sahaya inince Görüyoruz ki bizi dinliyorlar ve programımızı seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Yani gönlün rahat olsun. Her yerden evet. Erkam Radyo'ya ve İrfan Burcu'nda şiir sohbetine selamlarını, sevgilerini iletiyor kardeşlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Yani güzel bir söz var. Dil sözü kulaklara, kalemler uzaklara götürür diye. Yani dil sözü kulaklara, radyolarda uzaklara götürür. Gerçekten dünyanın öbür ucuna Arşimet bana dayanacak bir yeri gösterin. Dünyayı yerinden oynatayım diyor. Bugün inancımızı, iyiliği, güzelliği anlatmada, çoğaltmada Erkam Radyo bize bir dayanak noktası oluyor. Buradan inşallah milyonlarca gönle girme imkanımız oluyor. Allah'a hamd ediyoruz.
Evet.
Yalnız şimdi biraz önce siz bahsettiniz Mehmet Akif Bey, işte Gül İncitme Gönül kitabından diye. Ben de elinizde cıvıl cıvıl, fıkır fıkır, tatlı mı tatlı bir kitap görüyorum. Nedir o?
Evet. Hocam bu kitap Peygamberimizin sevdiği çocuk.
Kimler yazmış, kim yayınlamış?
Hocam bu kitap Peygamberimizin Sevdiği Çocuk adlı bir kitap. Üsküdar Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Ufuk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri adlı müessesemize hazırlatıldı. Harun Kırkıl ve Yahya Furkan Konyalı, bir de kardeşiniz Mehmet Akif Kariyel, beraber yazdığımız bir kitap bu. Peygamberimizi anlatıyor. Çeşitli ayetler, hadisler var. Onun hayatından örnek teşkil edecek hatıralar var. Kitaptan isterseniz birkaç bölüm okuyalım.
Bölüm okumadan önce ben bir şeyler söyleyeyim, ondan sonra okuyun. Ufuk Eğitim'e teşekkür ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdirme yönünden bu cıvıl cıvıl kitabı hazırladığı için. Üsküdar Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz dağıttığı için. Kıymetli kardeşlerim, belediyelerin, devletin bir görevi şehri güzelleştirmektir. Ama asıl önemli görevi de akıl ve gönül şehrini de güzelleştirmektir. Bu konuda Üsküdar Belediyesi güzel bir adım atmış. Çünkü şehri güzelleştirirsin Mehmet Akif Bey, ağaçları dikersin, çiçekleri ekersin, akıl ve gönül şehri güzel olmayanlar gelir onları kırar dökerler.
Evet.
Devletin, belediyenin bir görevi de bu. Evet, şimdi.
Bu arada hocam ben de şunu paylaşayım. Birkaç gün önce Diyanet'in yayın evine gittim. Orada bir kitap gördüm. Daha doğrusu iki kitap gördüm. Onunla alakalı birkaç duygu ve düşüncemi söylemek isterim. Epey zamandan beri ben böyle bir kitap aramıştım, bulamamıştım. Kendi kendim için, yani kitap olarak değil de kendime yönelik başlamıştım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup emir ve nehileri oradan çıkarmaya. Epey de mesafede almıştım. Fakat yayın evine girince, daha doğrusu kitap evine, bir kitap gördüm hocam. Kelimenin tam anlamıyla başım döndü. Gözlerim doldu. Yani o duygumu anlatamam. İsmail Karagöz'ün İlahi Emirler diye ayrı bir kitapta, İlahi Yasaklar diye ayrı bir kitapta. Hemen aldım elime. İlahi Yasakları görmemiştim. Bu iki kitapta İsmail Hoca Kur'an'daki bütün emirleri, yasakları çıkarmış, tasnif etmiş. Yani imanla alakalı emirler, ibadetlerle alakalı emirler, aile hayatıyla, sosyal hayatta vesaire ne kadar varsa tasnif etmiş, başlıklandırmış, yetmemiş, tefsir etmiş. Peygamberimizin örnekliklerini de koymuş, hadislerini de koymuş. Bu iki kitap Kur'an'daki emirleri ve nehileri anlatan, öğreten, bence her ailenin temin etmesi, hatta haftada bir ders yapması gereken sohbet gibi bir kitap. Hakikaten çok güzel bir çalışma. Hemen İsmail Karagöz'e bir mail attım. Dedim hocam Allah size dedim yüce firdevsi nasip etsin dedim. Aynen. Ben öyle memnun oldum dedim. Çünkü epey zamandan beri bununla meşguldüm ben. Allah ondan razı olsun. Böyle bir kitap da var. Kıymetli dinleyicilerimiz.
Şimdi bu cıvıl cıvıl kitabımıza girelim.
Evet. Hocam bu kitap Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği çocuk adlı kitap. Çeşitli bölümlerden oluşuyor her başlık altında. Bunlardan birincisi Rabbim bana diyor ki bölümü, bir ayet var. Peygamber Efendimizle alakalı bir örnekliğini anlatan bir anekdot hatırası var. Kıssadan hisse mahiyetinde bir bölümümüz var. Dua var ve değerli test adlı bir bölümden sonra o bölümde anlatılan değere, ahlaki haslete, diyelim ki cömertliğe, cömert bir çocuğa ne yakışır ne yakışmaz, cömert bir çocuk arkadaşlara nasıl örnek olabilir gibi Yahya Furkan Konyalı'nın hazırladığı, yazdığı somut örnekler var. Bir tanesine misal olsun diye bakalım.
Tabii.
Rabbim bana diyor ki, ey iman edenler, ne bir alışveriş, ne bir dostluk, ne de bir yardımcı bulunmayan kıyamet günü gelip çatmadan önce size verdiğimiz nimetlerden hayırlı işlerde cömertçe harcayın. Cömertlik, insanın sahip olduğu güzellikleri onlara sahip olamayan başka insanlarla paylaşmasıdır. Bütün kullarına karşı hiçbir ayrım yapmadan cömertçe nimetler veren Rabbimiz, kullarının da birbirlerine karşı cömert olmalarını ister. Son derece cömert olan Allah, cömert kullarını sever. Bir hadis bu. Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Bu da bir hadis. Bir gün muhtaç bir kimse Peygamber Efendimiz'e gelerek ondan bir şeyler ister. Sevgili Peygamberimiz, yanımda sana verebilecek bir şeyim yok. Git satın al ve bana borç olarak yazdır. Param olduğunda ben öderim der.
Allah'a ekber.
Peygamberimizin borçlanmasına üzülen Hazreti Ömer der ki, ya Resulallah, yanında varsa verirsin, yoksa sahip olmadığın halde iyilik yapmadığın için Allah seni sorumlu tutmaz ki. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu sözünü pek beğenmez. Bunun üzerine Medineli bir sahabi yanlarında der ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Yanında olsa da ver, olmasa da ver. Allah azaltır diye korkma. Bu sahabinin sözleri Efendimizin çok hoşuna gider. Tebessüm eder ve der ki, bana da zaten böyle yapmam emredildi. Ve bir duası var Resulullah'ın, Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından sana sığınıyorum diyor. Evet, kitabımız bu şekilde hocam devam ediyor. Yalnız yine kitapta bir bölüm var, siz şimdi öğretmensiniz. 36 yıl mı oldu hocam?
Evet.
36 yıldır hep çocukları yazılı sözlü yaparsınız. Evet. Şimdi ben size bir sözlü yapayım burada. Hazır mısınız?
Hazırım. Zor olmasın ama sorular.
Bakacağız.
Ben hep öğrencilerime kolay soru sordum.
Tamam. Mahallenize bir fakir taşındı. Yardıma ihtiyaçları var. Ne yaparsın? A. Belediyeye dilekçe verip yardım etmelerini söylerim.
Olabilir.
B. O kadar çok fakir var ki hangisine yetişelim?
Bu olmaz.
C. Allah yardımcıları olsun. D. Büyüklerime durumu anlatır, yardım etmemizi öneririm.
D şıkkı.
Evet.
Evet. Yani imkanımız yoksa da büyüklerimize söylemeliyiz. Ama demin ki Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili okuduğum bölümde bir şey dikkatimi çekti. Yani borç alıp hayır yapma.
O başka bir şey herhalde. İleri seviyede bir şey.
Nebevi yani. Bir ahlak. Davranış olsa gerek, ahlak olsa gerek. Yani bu da aklımızın bir yerinde olması gerekiyor. Çok zor durumda kaldıysa aslında öyle yapmak gerekir. Yani biri gelip bize bir yüz suyu döktüyse başka kapıya onu göndermemek için gerekirse borç alıp ona yardım etmemiz gerekir. Çünkü şahsımıza borç istesek biraz zorumuza gider de. Evet. Ama bir hayır yapmak için borç istediğimiz zaman bu fazla zorumuza da gitmez. Hiç değilse ömürde birkaç defa Efendimiz Aleyhisselam'ın o sünnetini uygulasak iyi olur.
Bestami hocam, sözlü yapıyoruz, kaynatıyorsunuz ha.
Peki, buyur.
Evet, ikinci sorumuz. Okul harçlıklarını nasıl değerlendirirsin? A. Zaten kaç kuruş ki? Tost, gazoz. Allah ne verdiyse alırım. B. Kuruşuna dokunmam, geleceğe yatırım. C. Bazen ihtiyaçlarım için harcar, bazen ihtiyaç sahibi bir arkadaşımla paylaşırım.
Sen.
D. Adı üstünde harçlık, harca gitsin.
C şık.
Tebrikler hocam.
Yani iki hem iki. Kendimize, kendimiz için istediğimiz bir şeyi başkaları için de isteyeceğiz. Hayatı güzelleştiren zaten paylaşmaktır. Aslında insanlar vermenin, yardım etmenin verdiği manevi huzuru bir öğrenseler onu bırakamazlar. Şimdi bilmiyorum ne kadar ilmi bu diyeceğim ama bence doğru. Yani stres falan oluyor ya insanlar. Sıkıldım, patlıyorum falan. Kardeşim, evet. Hayır yap. Şükret. Namaz kıl. Sıkıntıların büyük kısmı geçer, dua et diye düşünüyorum. Yani veren el, alan elden üstündür. Hatta şunu da belirtmek gerekir Mehmet Akif Bey. Biz kul olarak, aciz bir kul olarak zorda kalan birine yardım ediyoruz. Peki Akif Bey, biz zorda kalırsak bu dünyada ve öbür dünyada, Allah rızası için biz yardım ettik. Biz zorda kaldığımızda Allah bize yardım etmez mi?
Vadidir hocam, etmez mi?
Eder, sohbetlerimde tabii. De söylüyorum, bizim bahçe sohbetlerinde de anlatıyoruz. Allah kimseye borçluk almaz.
Yani.
Verir. En az 10 katını al. Mübarek 3 aylara da girdik. Bu aylarda daha da fazlalaşıyormuş sevapların. Yani.
Doğrudur hocam.
100 katı, 1000 katı olma ihtimali varmış. Dolayısıyla verelim. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir uygulaması. Hayata bakışımı da ayarlayan bir uygulama. Eve 10 tane bir şey gönderiyor Efendimiz Aleyhisselam. Akşam geldiğinde Ayşe annemize, Allah ondan razı olsun, soruyor. Ne yaptın diyor. 7'sini bir fakire verdin. 3'ü bize kaldı. Hayır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bize kalan verdiklerin. Şimdi Mehmet Akif Bey, Yunus Emre'nin güzel bir dörtlüğü var. Herkes de bilir bunu. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sana yalan.
Doğru söylemiş değil mi?
Evet.
Peki buna başka bir bakış açısı getireyim ben. Mal da mülk de yalan olmaz kardeşim. Ne zaman? Allah rızası için harcadığın zaman.
Doğru.
Allah rızası için harcadığın mal senindir. Allah rızası için harcadığın zaman senindir. Oruç tuttuğun zaman, namaz kıldığın zaman senindir. Allah rızası için harcadığın gençlik senindir. Yalan olmaz.
Evet.
Ama asıl olarak tabii Yunus Emre doğru söylüyor da böyle bir sır verelim. İşte bunun sırrı da cömertliktir.
Evet hocam. Kitap ana hatlarıyla böyle. Birkaç bölüm daha var. Onları inşallah belediye bu kitabı dağıtır herhalde. Onun için yazdırdım.
Güzel.
Belki
dağıtmıştır canım.
Çocukların, evet, dağıtmıştır. Çocukların eline geçer. Beslenme hocam, vaktimizin sonuna geldik birinci bölümün. Şiiriniz varsa sizden bir şiir alalım. Sonra devam tamam. Edelim.
Yüreğim güle dönsün. Tutunacak ipim yok, sığınacak yapım yok. Derde derman olacak, senden başka kapım yok. Kimse bilmez nicedir, yücelerden yücedir. Rahman sensin, Rahim sen, boynum kıldan incedir. Gözyaşım sele dönsün, ateşim küle dönsün. Gel gitten kurtar beni, yüreğim güle dönsün. Kaygı sardı ruhumu, kimse duymaz ahımı. Ne olur yüce Rabbim, affeyle günahımı. Cennetine gireyim, muradıma ereyim. Eğer iznin olursa, cemalini göreyim.
Ayakkabıcı o gün gelen malları vitrine dizerken, sokaktaki bir çocuk onu büyük bir dikkatle izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi ayakkabılar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Ayakkabıcı bir çift ayakkabıyı en görünür yere yerleştirirken küçük çocuk vitrine iyice yanaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanıyordu. Hem de güçlükle. Ayakkabıcı vitrinin yansımasından yararlanarak çocuğu tepeden aşağı süzdü. Ufaklığın üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Birkaç dakika boyunca öylece durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam hemen dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller harika." Çocuk mahcup bir tavırla dönerek "Gerçekten çok güzeller." diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence hiç önemli değil," diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin bacağı, kiminin aklı, kiminin imanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adam ise konuşmayı sürdürdü. "Keşke imanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsaydı." Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer imanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklarımız eksikse önemli değil. Zaten cennette hiçbir kimsede hiçbir eksik bulunmayacak. Hatta dünyadayken sakat kalmış olanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk bir kez daha gülümsedi. O güne kadar çektiği acılar sanki biraz daha hafiflemiş gibiydi. Sonra adam vitrini işaret ederek "Baktığın ayakkabı sana yakışır," dedi. "Denemek ister misin?" Çocuk ümitsizce başını salladı. "Üzerinde 30 lira yazıyor," dedi. "Almam mümkün değil." "İndirim sezonluğunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşündü. "Diğer teki işe yaramaz ki," dedi. "O tek ayakkabıyı kim alır?" "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı sakat bir çocuğa veririm." Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Zaten 3 gün önce de tek ayaklı başka bir çocuğa rastlamış, hatta onunla biraz konuşmuştu. Fakat hangi ayağının eksik olduğuna hiç dikkat etmemişti. Adam devam ederek, "Üstelik öğrencisin değil mi?" "2'ye gidiyorum," dedi ufaklık. 3'e geçtim sayılır ama."
"Maşallah."
"Tamam işte," diye atıldı adam. "5 lira da öğrenci indirim yapsak." "Geriye kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir." Sattım gitti. Ayakkabıcı çocuğa bir bekle işareti yaptıktan sonra dükkana girdi. İçerideki raflarda onun beğendiği modeller duruyordu. Ama adam vitrindekileri çıkardı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu ona oturtup yeni ayakkabısını giydirdi. Adam onun eski ayakkabısını gösterip "Benim satış işlemim bitti," dedi. "Sen de bana bunu satarsan sevinirim." "Şaka yaptınız herhalde," dedi ufaklık. Onun tabanı delinmek üzere. "Eski bir ayakkabı satılır mı?" "Aa, ama antika denen şeyden haberin yok mu senin?" Bir antika ne kadar eski ise o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 40 lira eder." Küçük çocuk konuşmakta zorlansa bile bir rüya görmediğinden kesinlikle emindi. Çünkü rüyalar bir insanı bu kadar mutlu edemezdi. Adam onun eline birkaç tane kağıt para sıkıştırınca çocuk ne diyeceğini şaşırdı. Heyecandan terleyen avucunda gıcır gıcır 4 tane onluk duruyordu. onlardan bir tanesini adamı uzatırken, bana göre 30 lira yeterli dedi. İndirim mevsimi başladı dediniz ya. Adam küçük çocuğu kırmak istemedi ve uzattığı 10 lirayı kabul ederken, bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa, hatta milyarlar kazansa, böyle bir mutluluk yaşayamazdı. Çocuk yeni ayakkabısını giyince büyük bir sevinçle ayağa kalktı. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle ayakkabıcıya teşekkür edip, "Babam haklıymış," dedi. "Sakat olduğum için üzülmeme hiç de gerek yokmuş."
Allah razı olsun. Hayatı güzelleştiren ahlak hikayeleri kitabından gerçekten de güzelleştirir. Burada yardım etmenin usulünü de öğretiyor bize.
Evet.
Çok güzel ve insanı bu mutlu da eder. Biraz önce de bahsettik. İnsanlar sıkıntıdan bahsediyorlar. Kardeşim, başkalarının sıkıntısını gider, Allah da senin sıkıntını gidersin. Yok yoksa oturduğun yerde ben sıkılıyorum demeyle bu iş olmaz.
Hocam zaten böyle bir hadis de var. Allah Resulü buyurur ki, kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.
Amen.
Kim bir Müslümanın dert ve kederine çare olursa Allah da o sebeple kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntıyı kendisinden giderir. Bu iş biraz ticaret işi anladığım kadarıyla.
Yani kafası çalışanın iyilik yapması lazım.
Evet.
Veya 1'e 10 çalışması lazım.
Geçer akçe salih haber gibi.
Normal bu dünyevi kazançların fazla bir değeri yok diyelim.
Yani 1'e 10 deyince bu %1000 kar eder.
Yani.
En az.
En az 1'e 10 tabii. O zaman diyelim ki Mehmet Akif Bey, dost ararsan Allah yeter. Varıp ilahi divana, bağlanmışız ol sultana, galu beladan bu yana, muhabbeti canda tüter, dost ararsan Allah yeter. Hesaba gelmez rahmeti, bize müjdeler cenneti, onun sonsuz bereketi, ne eksilir ne de biter. Dost ararsan Allah yeter. Cümlemizi hak yarattı, canımızı aydınlattı, sevip sevgiyle donattı, gönül sahibini ister. Dost ararsan Allah yeter. Yürüyene koşar gelir, merhameti coşar gelir, lütfu kerem taşar gelir. Sen de ona vefa göster. Dost ararsan Allah yeter.
Özellikle bazı şiirlerinizden nedense efkarlandırıyor insanı.
Biraz önce İsmet Özel'in bir sözünü söylediydin sohbetimizde.
Evet.
Ne diyordu?
Şairin neresinden çıkarsa şiir, okurunun da
oraya etkiler. Yani dilden söylenenler kulak duyar, gönülden söylenmeyi Mevla nasip ettiyse gönülleri titreştirir. İnşallah bize de gönlümüzden gelenleri yazmak düşmüştür. Allah bunu nasip etmiştir. Biraz önce radyoya gelirken de bir genç arkadaş bir şiirimizi ezber okudu değil mi?
Evet.
İster akşam olsun, ister seherde, ben eve görmeden kapanmaz perde, İki yıldız gibi titreşir durur annemin gözleri pencerelerde. Aslında bu Mevla'nın lütuf ve keremidir. Bir şaire verilecek en güzel hediye onun şiirini okumaktır. Yine biraz önce program arasında değerli müdürümüz Selahattin Bey'le sohbet ettik. Bir ödül programındaydık. Hocam gözüm sizi aradı, göremedik ama sizin bir Gül İncitme Günü şiirinizi okudum demişti. Allah razı olsun. Allah iyiliğimizi, güzelliğimizi artırsın ve lütuf ve keremine bizleri layık eylesin.
Kaç yıldır yazıyorsunuz Bestami Hocam?
30 yıldan beri yazıyorum.
30 şiir yazıyorsunuz. Yani, 4 tane kitabınız var değil mi?
Yani büyüklere yönelik 4 kitap. Çocuklarla ilgili 10 şiir kitabı var.
Ay maşallah.
Doğrusu insanımızın şiirle dost olmasını istiyorum. Zaten bütün yaptığım programlarda da size şahit oluyorsunuz. Bizim bahçe buluşmalarında da şiir ağırlıklı sohbetimiz
evet.
oluyor. Doğrusu özellikle gençlerle çocuklara yapılan programda nesir ağırlıklı konuşmak onları sıkabilir. Şiiri sevdirmeye çalışıyorum. Beraber okuyoruz hatta şiiri çocuklarla.
Evet.
Katılmalarını istiyoruz. Onlara okutuyoruz.
Yalnız benim bir tespitim var. Bazı yaygaralar kopuyor böyle. Onlara yaygara demek lazım. İnsanları da bilinçli bilinçsiz etkiliyor bu düşünceler. Şiirin işte yaşadığımız günde bittiğini, etkisini kaybettiğini, değerini yitirdiğini söyleyenler var. İnsanlar böyle düşünebilir. Burada hani şiiri kutsamıyoruz elbette de. Fakat ben bu programlar özellikle çocuklar için, yani şöyle bir gerçek var. Çocuklar gidip şiir kitabı pek almazlar. Ama şiirin insanı ne kadar etkilediğini Bestami Hocam, bizim yaptığımız programlarda bu çocuk buluşmanda ben evet. çok şahit oldum. Yani o kadar ağlayan çocuklar gördüm, anneler babalar gördüm. Biz de ben de zaman zaman konuşurken çocuklarla sizin bazı şiirlerinizi ezbere biliyorum. Onları okuyorum. Hakikaten çok etkileniyorlar. Böyle bir iksiri var.
Yani gönüle etki ediyor şiir. İnsanlık devam ettiği müddetçe, insanın kalbi devam ettiği müddetçe şiir devam eder. Ama azalır, çoğalır ilgi. O ayrı bir şey. Yani matematikte formülü bilirsek problemi çözmemiz kolaylaşıyor. Hayat problemini çözmede de şiir formülünü kullanabiliriz.
Hocam Freud'un bir sözü var. Nereye gittimse diye bir baktım ki benden önce oraya bir şair gitmiş, yazar gitmiş.
Yani
onların
hayalleri...
büyük tabii psikanalistlerin kitaplarının hep onlara edebiyatçılar atıflar vardır. Yani şairler bilhassa yazarlar, romancılar. Yani biraz sıra dışı insanlar hakikaten.
Güneş alnına erken vuran kişilerdir diyor sanatçılar. Güneşin alnına erken vurduğu kişilerdir. Peki o zaman bir şiir daha ikram edelim. Şiiri bu kadar övdünüz Mehmet Akif Bey.
Buyurun hocam.
Başka sultan istemem. Gelir ise haktan gelsin. Başka derman istemem. Huğlarım arşa yükselsin. Başka figan istemem. Girip kaderle kol kola şikayete verdim mola. Baş koymuşum ben bu yola. Başka kurban istemem. Hasret isimli volkan var. Kalbime kor bırakan var. Yanıyorsam bir yakan var. Başka bir han istemem. Bu yapı hakkın yapısı. Gül kokar sevgi tapusu. Dosta açılır kapısı. Başka mihman istemem. Düştüm Resul'ün ardına. Can kavuştu muradına. Gönlümdeki gül yurduna. Başka sultan istemem. Selam verince cihana, küle döndüm yana yana. Hak mührünü vursun cana. Başka ferman istemem.
Evet. Ben de dinleyicilerimize bir hikaye anlatayım, sonra veda edelim mi? Hocam, Konfüçyüs vardır Doğu düşüncesinin kadim bilgelerinden. Onun çok güzel bir sözü vardır, der ki, herkes evinin önünü süpürse bütün şehir tertemiz olur. Kralın biri halkı için yaptırdığı geniş yolu halka açmadan önce bir yarışma düzenler. Yoldan en güzel kim geçecek? Yarışmanın adı bu.
İlginç bir yarışma.
Evet. Bu yarışmaya herkes katılabilir ve yarışmanın ödülü 3 kese altındır. Yarışma günü gelince insanlar sarayın önüne akın ederler. Bazıları en güzel arabalarla gelmiştir. Gençler ise spor kıyafetlerini giymişler. Yol boyunca koşmaya hazırlanıyorlardır. Nihayet tüm gün insanlar yoldan geçerler Bestami Hocam. Fakat kralın yanına döndüklerinde hepsi aynı şikayette bulunur. Sultanım, kralım, hükümdarım, her nasıl hitap ederlerse. Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve moloz yığını vardı. Bunlar yolculuğumuzu zorlaştırdı. İnsanlar henüz dağılmamış, günde batmak üzereyken bitiş çizgisine yorgun argın bir delikanlı gelir. Üstü başı toz toprak içindedir. Ama kral büyük bir saygıyla yönelerek elindeki 3 altın kesesini ona uzatır. Yoldan gelen delikanlıya.
En son gelene.
Evet. Delikanlı der ki, efendim, yolculuğumuz sırasında yolu tıkayan büyük bir taş ve moloz yığınıyla karşılaştım. Ve insanlara zarar vermesin diye onları kaldırdım. Orayı temizlerken bu altınları buldum. Bu altınlar size ait olmalı. Kral gülümser. Yo, o altınlar sana ait delikanlı. Hayır, benim değil efendim. Benim hiçbir zaman bu kadar param olmadı. Evet der kral. Bu altınları sen kazandın. Çünkü yarışmanın galibi sensin. Sonra kral halka döner ve şöyle der. Ey halkım, yoldan en güzel geçen kişi, ardından gelenler için yoldaki engelleri kaldıran kişidir.
Yani başkasını sevdiğimiz kadar varız. Başkasına verdiğimiz kadar zenginiz. Başkasına yaptığımız iyilik kadar iyiyiz. Vesselam.